14. Ayrım.
Emir Dağlı otobüsten indi. Uzun bir yolculuk yapmış, sabaha kadar hep İstanbul'u düşünmüştü. Afyon artık hayatının her saniyesinden sökülüp atılmıştı. Artık ne burçlarında bir eziyet efsanesinin yaşandığı sanılan kalenin kalın ve heybetli duvarları, ne üvey babasının bağdaş kurup hu çektiği dergah, ne de annesinin bir adama teslim edilmiş ezikliğinin izleri Emir Dağlı'yı ezebilirdi. İstanbul bir kere kanına girmişti. Hiç binilmemiş bir at gibi hürdü. Varlıklıydı, kararlıydı. Ve bu şehrin ağır başlı terbiyesinden aldığı payın hakkını verecekti. Daha ilk adımını atmadan 40 yıl çalışmış gibi terlemişti. Bir serinlik istiyordu ama gölgede kalamazdı. Otobüsün üzerinden bavulunu uzattılar. İtinayla aldı. İçinde Madame Rea için getirdiği kaymak şekeri vardı. İstiklal Caddesi'ne çıkıp kendisine temiz bir kıyafet alacak ve akşam Madame Rea'nın kapısını çalacaktı. Artık varlıklıydı. Bir taksiye binip gitmeyi istedi. Annesinin bunca varlığı nasıl gizlediğini de hala anlayamıyordu. Bu paraya daha önce sahip olsaydı, şimdi balık pazarının hatırlı bir esnafı olabilirdi. Bavulu elinde bir süre yürüdü. Sirkeci garının duvarına genç bir kadının çıplak sayılacak ölçülerde afişleri asılmıştı. Pro sabunlarının reklamları için gönül yazar soyunmuş, sarı saçlarını ensesinde toplamıştı. Bol köpüklü, nefis kokulu Pro'nun köpürttüğü bir keseyle koltuk altlarını yıkıyordu. Küçük bir taşra kızını soyup kadınlığa özendirmişlerdi. Bu küçük kızın henüz kıvamını bulmamış hançeresi, İstanbul ehline kıvrak sahil türküleri dinletiyordu. İlk fırsatta gidip dinleyecekti. Emir Dağlı taksiye bindi. Gözü hala afişlerdeydi. Zevkle seyretti. Bu kadın daha 40 yıl böyle kıvrak kalacak. Üçü birden mutluydular. Ester sevinçlerini neredeyse küçük çığlıklarla bütün İstiklal Caddesi'ne duyuracak kadar heyecanlarını kontrol edemiyordu. Madame Rea eve gidip yemek yemeyi teklif etti. Size elimle güzel balıklar pişireceğim ama önce bir şeye bakmak istiyorum. Karşı kaldırıma geçtiler. Diamantstein kuyumcusunun önünde durdu. Beğendiği bir güzel yüzüğü almak istiyordu. Akşam Behçet'in bu yüzüğü Ester'in parmağına takmasını ve nişanını ilan etmesini isteyecek. Sonra Konya'da Hacı Kamil Efendi'yi arayıp sesini duyacaktı. Hadi içeri girelim Ester, sana bu yüzüğü almak istiyorum. Madame Rea, çok değerli bir şey. Sen daha değerlisin. Caddede alışılmışın dışında bir kalabalık vardı. Sessiz görünüyorlardı ama birden patlayıp ortalığı allak bullak edebilirlerdi. Diamantstein'ın vitrininde iri gümüş şamdanlar arasına çeşit çeşit yüzükler, bilezikler, kolyeler yerleştirilmişti. İçlerinden bir tanesi gerçekten gülüyordu. Madame Rea kuyumcu dükkanına yaklaşırken tramvaydan atlayanlar mağazanın önünü kapattılar. Tünel meydanından koşarak gelen kalabalık caddenin dört yanına dağıldı. İstanbul Ekspres gazetesi öğle baskısında son haberi vermek için bekletilmiş, sonra gelen habere göre önceden hazırlanmış kalıplar baskıya verilmişti. Gazete dağıtıcıları omuzlarından geçen kalın bir palaskaya bağlı olarak beline yerleştirdiği sert karton içindeki gazeteleri ellerinde sallıyorlardı. Hepsinin sesi hüzünlü, yorgun ama yüksekti. Küçük bir çocuk henüz erkekliğini kazanmamış bir sesle bağırıyordu. Atanın evini bombaladılar. Selanik'te komplo. Hainler Atatürk'ün evine bomba koydular. Caddenin telaşı arttı. Gazeteleri kapanlar ne yapacağını şaşırmıştı. Birinin ortaya çıkıp yol göstermesini bekleyecek şekilde adeta bir sihre kapılmışlardı. Tepebaşı yönünden gelen kalabalıkla İstiklal Caddesi'nin insanları birbirine karıştı. Behçet'in üniversite kantininden tanıdığı günden beri içinin hiç ısınmadığı o çakır gözlü delikanlı elindeki Ekspres gazetesini göstererek bağırıyordu. Bu hainlerin kökü buradadır. Kökünü kazamadıkça hiçbir netice alınmaz. Şimdi bu hizmetin cihangirleriyiz biz. Bir istiklal harbi kadar yüreğinizi imanla doldurun. Küçük müvezzi bütün gücüyle bağırmaya devam ediyordu. Çakır gözlünün verdiği heyecan içine basmış. Kendini bıyığı terlemeden askere yazılmış bir gönüllü gibi hissetmeye başlamıştı. Hamine'den dinlediği hatıralar canlanıyordu. Sarıkamış'ta şehit olan dedesinin imanı, bu ilahi günde ruhuna girip yeni bir cengin zaferini tatmak istiyordu. Dili kendisine yakışmayacak sıfatlarla hafifçe de bozulmaya başladı. Kahpeler Atatürk'ün evini yıktılar. Hainlere ölüm. 5 Eylül gecesi Selanik'in Islaha mahallesinde Atatürk'ün evinin bahçesine 2 bomba atılmıştı. Biri patlamış, çevrenin camlarını kırmış ve özenle yetiştirilmiş ağaçları, tarlaları, çiçekleri darmadağın etmişti. Dalından koparılan çiçek bir daha yeşermezdi. Acele Atina'dan Selanik'e gelen Yunan dahiliye vekili Nikolitas, ilk tahkikat sonunda basına bir açıklama yapmak gereğini duymuştu. Bu açıklama aslında İstanbul'daki devlet ricaline verilen bir mesajdı. Bu tecavüzü Yunanlı'nın yaptığına dair hiçbir emare yoktur. Ester, elinde taşıdığı lambanın verdiği hazla olanları kendi mutluluğunu kutlayan bir bayram havası gibi görüyordu. Sevinçlerini arttırmak için aralarına karışmayı bile düşündü. Hadi biz de bağıralım Behçet. Madame Rhea bütün düşündüklerini bir yana bıraktı. Yüzüğü, nişanı unutmuştu. Hatta Kamil Efendi'nin sesini duymak bile hatırından çıkmıştı. Kokuyu fark etmişti. Bu kalabalık birden kükreyip her şeyi alt üst edebilirdi. Ortalıkta görünmenin hiçbir alemi yoktu. Hemen eve gidip kapanmak ve ortalık duruluncaya kadar her şeyden uzak kalmak en iyi yoldu. Bu çocuklar işin farkına varmamışlar diye düşündü. Yol yakınken eve gitmek en akıllıca iş olacaktı. Hemen eve gidelim çocuklar. Galatasaray'a doğru hızlandılar. Ester durdu. Dion mağazasının ön vitrininde ipek bir gelinlik teşhir ediliyordu. Gipür dantellerle bezenmiş gelinliğin yakasına küçük taşlar işlenmişti. Siyah saçlı bir mankene giydirilmiş gelinliğin omuzları açıkta bırakılmıştı. Ester omuzlarının güzelliğinden emindi. Böyle bir gelinlik içinde kendini sevdiği bir adama teslim etmek hayalini hızlandırmış, hayranlığa dönüşmüş bir hasretle titremişti. Bir imkansızın hayaline bir ihtimal düşürmek istedi. Bu gelinlik sarışına daha çok yakışacak. Herkesi şaşırtan bir ses duyuldu. İri bir taş, Lyon mağazasının ön vitrinindeki büyük camı paramparça etmişti. Nereden geldiği belli olmayan taş mankene isabet etmiş, uzun saçlı cansız kızın başını alıp götürmüştü. Gelinlik olduğu gibi yerinde duruyordu. Madame Rhea artık heyecanını kontrol edemedi. Her ikisinin de elini tuttuğu gibi koşar adım uzaklaşmaya başladı. Hadi çocuklar, hadi, şimdi hayal kurmanın sırası değil. Ester rahatsız oldu. Madame Rhea aklından geçirdiği her şeyi önceden kavruyor ve alacağı bütün hazları yarım bırakıyordu. Yapabilecek hiçbir şey de yoktu. Madame Rhea'nın hızına ayak uydurarak yürümeye başladı. Kalabalık giderek artıyordu. İstiklal Caddesi'ne açılan bütün sokaklardan, yan yollardan yüzlerce, binlerce insan caddeyi dolduruyordu. Kalabalığın arasından zorla yol bularak eve geldiler. Alexander apartmanının büyük demir kapısı yavaşça açıldı. Hızla merdivenleri çıkıyorlardı. Madame Rhea birden durdu. Yüzü bembeyazdı. Gözleri çukurunda kaybolmuş, bütün vücudu buz kesilmişti. İlk basamağa oturdu. Ester böyle bir çehreyi hiç görmemişti o güne kadar. Korkuya kapıldı. Behçet, Madame Rhea iyi değil. Neyiniz var madam? Madam, hemen bir doktor çağırayım. Madame Rhea ikisinin de elini tuttu. Sesi titriyordu. Alex'in öldüğü günde böyle olmuştum. Bugün bütün dünyam yıkılıyor. Ester akıbetini söyleyen bir uğursuz falcı görmüş gibi rahatsız oldu. Madam, neler söylüyorsunuz? Madame Rhea ağlamamak için bütün direncini kullandı. Ölüm döşeğinde Behçet'in çaresiz uyandığı sabahlara kadar alnını terletmiş ama gözlerinden tek bir damla yaş dökmemişti. Ağlama artık çaresini bulamayacağı bir yenilgiyi kabul etmek olacaktı. Bir şeyi gizleyip gözlerinden uzak tutarak çare bulamayacağını da iyi kavramıştı. Yukarıda bir pislik var. Hançerini çekmiş, bizi bekliyor. tam sırtımızı döndüğümüz anda vuracak. Behçet'le Esther, Madame Rhea'nın koluna girip yukarı çıkmasına yardım etmek istediler. Reddetti. Ben hepinizden güçlüyüm çocuklar. O hançeri ben göğüslerim. Esther ve Behçet şaşkınlık içinde birbirlerine baktılar. Madame Rhea neler söylüyordu? Hangi ihanet, hangi hançer biz genç göğüslere saplanmaya hazırlanan bir şeytanlıkla kınından çekilmiş olabilirdi? Anlaşılan Madame Rhea dışarıdaki kalabalıktan gereksiz ölçüde etkilenmiş ve heyecana kapılmıştı. Herhalde bu heyecan sinirlerini bozmuş ve biraz da ölçüyü kaçırmıştı. Bir süre dinlenirse eski tatlı haline mutlaka kavuşacaktı. Behçet yukarı çıkmaya gerek görmeden Hacı Kamil Efendi'nin kiraladığı dairenin anahtarını çevirdi. Loş koridoru geçtiler. Salonun köşesindeki küçük abajur yanıyordu. Madame Rhea'nın çekilmiş hançerler dediği silahlar ellerindeydi. Hacı Kamil Efendi ayağa kalktı ve Madame Rhea'ya doğru yürüdü. Saygı dolu, temkinli bir uzanışla sevincini belli etmek istedi. Hoş geldin. Kamil Bey misafirini takdim etmek istiyordu. Salonun kuytuluğuna doğru yürürken Esther'in çığlığı koptu birden. Babaanne! Bu çığlık her şeyi mahvetti. Yıllarca akşam gelince kendiliğinden yanıp güneş doğunca yine kendiliğinden sönen opalin lamba bu korkulu manzaradan etkilenen Esther'in elinden düştü. Sarıların, morların içine yerleştirilmiş pembeler paramparça oldu. Bu çığlık istenmeyen bir zamanda, istenmeyen şartlarda bir araya gelmiş bu geniş kadroyu birbirine tanıştıracak bütün zahmetleri alıp götürüyordu. Babaanne köşe koltuğuna oturmuş, olanları önceden görmek için beklemeyi tercih etmişti. İşte haftalardır şikayetinde bulunduğu kadro karşısındaydı. Kiminin yüzünde bir utanç, kiminde bir korku, kiminde de telaş vardı. Böyle bir fırtına estirmekten hoşlandığı yüzünden belli oluyordu. Şimdi sert bakışlı bir hakimin hükmünde bütün çektiklerinin hesabını verecek kadroyu sigaya çekecekti. Esther büyülenmiş gibiydi. Yerinden kıpırdayamıyor, donuk bakışlarla sadece babaannenin yüzündeki o şeytani gülüşün kaybolmasını bekliyordu. Aylarca hayalini kurduğu opalin lambanın yere düşüp paramparça olduğunun bile farkında değildi. Sesi kısılmıştı. Attığı çığlık bütün gücünü tüketmişti. Ağlayamıyordu bile. Ne olduğunu kavrayamamıştı. Hacı Kamil Efendi, salonu dolduran bu karma karışık kadrodan sadece Madame Rhea'ya durumu açıklamak ihtiyacını duydu. Madame Rhea, misafirimiz var. Size takdim etmek isterim. Babaanne durumu kavradı. Hacı Kamil Efendi öyle göründüğü gibi sert biri değildi. Belli ki bu kadına derin bir saygı gösteriyordu. Eğer şartları Hacı Kamil Efendi'nin tercihlerine bırakırsa istediği sonucu alamayabilirdi. Birden parlayıp bütün dikkatleri üzerine çekmesi ve kendi yarattığı şartlarda düşündüklerini kabul ettirmesi en çıkar yol olacaktı. Oturduğu koltuğun kollarına sıkıca sarıldı ve sesini yükseltti. Behçet Bey, size kaç defa ailenize uygun bir hayat sürmenizi söyledim. Beni dinlemeyip bu süfli manzarada yer almakta pederinizi ne kadar rahatsız ettiğinizi bari fark edebiliyor musunuz? Bu sert müdahalenin her şeyi çözeceğine inanmıştı. Süfli kelimesiyle Madame Rhea'ya gösterilen saygıya da bir pislik sıçrattığına inanmıştı. Herkesin susup sineye çekeceğini bekliyordu. Hacı Kamil Efendi'ye yemek boyunca yaptığı kışkırtıcı telkinin sonuçlarını artık alabilecekti. Rejansın kuytu köşesinde tahlile çalıştığı Hacı Kamil Efendi'nin ruhunda böyle süfli bir manzarayı kabule yatkın hiçbir unsur görmemişti. Biraz da Madame Rhea'yı hırpalayıp bir kenara itmeyi düşündü. Böylece Hacı Kamil Efendi'nin bu kadına sahip çıkma cesaretine kırabileceğini düşündü. Siz madam, evinizi daha ahlaklı insanlara açsaydınız bu manzara doğmazdı. Bu ahlaksızlığa iştirakiniz için utanmalısınız. Madame Rhea'nın yüzündeki o beyazlık kaybolmuş, iddialı bir pembeyle aydınlanmıştı. Anlaşılan göğsünü hançerlere germeye hazırdı. Doğru salonun kapısına gitti. Şimdi defolun buradan. Burası benim evim. Burada benim terbiyem hakimdir. Kamil Efendi'nin sesi umulmadık ölçüde yüksekti. Buraya bakın madam. Benim bulunduğum mecliste insanlar terbiyelerini muhafaza etmelidirler. Madam Rhea'nın huzurunda sözlerinize dikkat etmenizi tavsiye ederim. Terbiyesizlik teşebbüsünüzü bir daha görürsem, ben sizi kovmam, bu pencereden atarım. Madam Rhea'nın yanına gitti ve biraz gerisinde durdu. Bütün gücüyle ve imkanlarıyla sahip çıkacağını anlatmak istediği kadını öne çıkardı. Madam, daima benden bir adım ileride olmanızı hep takdirle karşıladım. Bunu her vesileyle ispat ediyorsunuz. Babaanneye döndü. Şimdi bütün teferruatıyla anlatın bakalım, nedir bu kepazelik? Babaanne silahını hala saklı tutuyordu. Olayı istediği yöne çevirmek için başkalarının şartlarını bilmek istiyordu. Bana değil, pek iftihar ettiğiniz oğlunuza sorun. Behçet olanların dışında kalmıştı. Gelişmeleri kavrayacak gücü bile yoktu. Eser büyülenmiş durumundan kurtulamamış, salonun ortasında öylece kalmıştı. Madam Rhea Esther'in koluna girdi. En yakın koltuğa kadar götürdü. Yoruldun kızım. Şöyle otur biraz. Babaanne fırsatların elinden kaçtığını fark etti. Biraz daha beklerse dördü bir olup üzerine gelebilirlerdi. Şimdi silahı çekmenin tam zamanıydı. Haydi Behçet Bey. Bir ilahi şehvetin duvara aksetmiş seyrinde aşık olduğunuz kadını babanıza tanıtsanıza. Esther ürpertiler içindeydi. Dünyalar kadar sevdiğini söylediği babaannesi bu muydu? Kendini zora sokacak şartlarda bütün değerleri gözden çıkaran bu kadını nasıl sevmişti? Kendini feda etmek istediği varlık bu muydu? Bir araya gelseler bile birbirlerinin yüzüne nasıl bakacaklardı artık? Behçet'in dili tutulmuştu. Söyleyecek tek bir kelime bile çıkmıyordu ağzından. Babaannenin sıkıştırdığı köşeden çıkmasına da imkan yoktu. Yenilmişti. Tek bir cesaret nefesi alabilse bütün gücüne kavuşacak ve Esther'i bir eşya gibi kullanmaya alışmış bu kadına layık olduğu cevabı verebilecekti. Tek bir cesaret nefesi istiyordu. Babaanne şartların kendi lehine gelişmeye başladığını fark etti. Can damarını keseceği canlıyı bulmuştu. Hacı Kamil Efendi'nin yüzündeki gerginlik dağılmadan silahını patlatmalıydı. 100 kişinin artığı bir fahişeyi gelin olarak mı alacaksınız? Babaanne ayağa kalktı. Savaşı kazandığından emindi artık. Meydanı son bir defa dolaşmak, her nasılsa canlı kalmış bir mahluk varsa onu da ezmek istiyordu şimdi. Esther'e doğru yaklaştı. Bir süre seyretti ve elindeki torbayı açarak küçük bir taş bebeği yüzüne doğru fırlattı. Büyük Mösyö seni bekliyor Esther. Al bebeğini ve doğru eve git. O ilahi şehveti senin de özlediğine eminim. Esther bebeği aldı. Yavrusunu emziren anne gibi kollarının arasına yerleştirdi. Behçet'in kapıdan kovulduğu gece gördüğü gibi Esther yeniden bir Meryem manzarası kazanmıştı. Sanki o yaşlı zampara yeniden karşısındaydı ve Esther'in önünde diz çökmüş, Meryem'inden talimat bekliyordu. Behçet koşup Esther'i tokatlamak ve kendine getirmek istedi bir an. Yerinden kalktığı anda bütün salonu çılgına çeviren bir isyan duyuldu. Diz çök, diz çök, aradığın o ilahi şehvetin dehlizi açılıyor. Esther bütün gücünü toplamış, elindeki taş bebekle babaanneye vuruyordu. Kendisini korumak için kapanan kadının açıkta bıraktığı her yere vurmak ve canını yakmak Esther'e ilahi dediği hazzı veriyordu. Önüne kim çıkarsa çıksın bütün hıncını alacaktı. Babaanneye diz çöktürmüştü şimdi. Karşısındaki yaşlı Mösyö'nün pis dileklerine cevap veriyormuş gibi çılgınlaşmıştı. Babaannenin yüzü kan içindeydi şimdi. Kaşı patlamış, burun çizgisinden akan kanlar dudaklarının üzerinde sümükleriyle karışmıştı. Yüzünün her yanı perişandı. Sadece gözlerindeki şeytani gülüş canlı kalmıştı. Hacı Kamil Efendi babaanneyi kurtarmak için fırladığı anda Madam Rhea önünü kesti. Siz durunuz Kamil Bey. Esther benim canımı yakmaz. Babaanneyi Esther'in elinden aldı. Ester sakinleşememişti. Hala hıçkırıyordu. Bir tanıdık ses kulağına bir şeyler söylemeli, bir göğüs bu çırpınan küçük vücudu kucaklamalıydı. Behçet Ester'e sarıldı. Aradığı o cesaret dolu nefes bütün göğsünü doldurmuştu. Şimdi yıllardır içinde sakladığı bütün isyanları dile getirebilirdi. Hacı Kamil Efendi'ye döndü. Bu kadını seviyorum. Babasına yaklaştı. Tam karşı karşıya gelmişlerdi. Her şeyi kendi aralarında çözmek zamanıydı. Behçet bütün ihtilafları bitirmeye niyetliydi. Bu işte kimin canı yanarsa yansın artık aralarında bir daha ihtilaf çıkmayacak şekilde köprüleri atmaya hazırdı. Dediği gibi orospu olabilir ama ben buna nikah kıyacağım. Geri döndü. Madame Rhea ağlıyordu. Babaanne bir külçe gibi yığılmıştı. Yediği darbelerden çok savaşı kaybettiğini anlamış olmanın getirdiği çöküşle bitmişti. Bundan sonra ileri sürebileceği hiçbir kozu da yoktu. Büyük Mösyö'nün gönderdiği taş bebek paramparça olmuş ve ayaklarının dibine dağılmıştı. Ester dimdikti. Behçet'in gösterdiği cesaretten çok kendisine sahip çıkan bağlılığıyla mutlu olmuştu. Ağlayıp zayıflık göstermekle bir manzaranın değerini bozabilirdi şimdi. Ve Behçet'le göz göze geldi o anda. Şimdi Behçet için duvara gerildiğini hissetti. Babanın elini öp ve af dile Behçet. Lütfen. Lütfen. Benim için. Ester, Madame Rhea'nın gözlerindeki yaşı görünce de kendini tutamadı. Hep beni frenledin madam. Sen ağlamıyorsun diye ben hıçkıramadım. Gözyaşlarını tutmadı. Neyi var neyi yoksa bir kere de boşaltmak istedi. Yıllardır dökmeye fırsat bulamadığı yaşları yanaklarından aşağı süzülüyordu. Lyon'un teşhir ettiği gelinlik, Diamantstein'ın vitrinindeki evlilik yüzüğü, Behçet'in hususi kokulu sigarası, hepsi gerilerde kalmıştı. Teşekkür duygusu içindeydi. Bunu nasıl anlatacağını bilemiyordu. Bu hıçkırık bütün söylediklerinin özeti olsun diye düşündü ve olanca hızıyla merdivenlerden inerek İstiklal Caddesi'ne basmış kalabalığın arasına karıştı. Hiçbir güç bu kalabalıkta Ester'i tutamazdı. Beyoğlu bir inanılmaz hengameydi. Bu kadar kısa sürede neler olmuştu ve nasıl bir cihat hissiyle on binlerce insan caddeyi doldurmuştu. Hiçbirinin iyi bir yanı kalmamıştı. Ellerinde kalın sopalarla önüne gelen bütün vitrinleri parçalıyorlardı. Hepsinin dilinde bir milli heyecanla ilahi bir kelam birleşmişti. Hepsinin dudaklarında Allah rızası için yağmaya davet vardı. Eşyası Şam kervanına katılmak üzere talan edilen Mekkeli Müslümanlar gibi işaret bekliyorlardı. Medine sokaklarındaki büyük hurma ağaçlarının gölgesinde Hamza'nın savaş için beklediği heyecanı hisseder gibi kendilerinden geçmişlerdi. Genç kızlar Ebu Süfyan evinde teflerle tuzulmuş sert tempolarda kendilerine parçalarcasına raks eden kıvrak Arap kızlarının titreyişlerine benzer çırpınma içindeydiler. Kalabalık Taksim Meydanı'na yürürken geçtiği her yeri yakıp yıkıyordu ve Ester tünele doğru olanca hızıyla koşuyordu. Gidip son bir defa Lyon'un vitrinindeki gelinliği görmek istiyordu. Lyon yanıyordu. Birisi bütün vitrinleri ateşe vermişti. Binanın içindeki duman görünebilecek ne varsa hepsini örtmüştü. İki kişi mağazanın kapısı önündeki bir ipek topunun uçlarını tutmuş, hızla Taksim'e doğru giderken bir başkası da makası ortasına yerleştirerek ipek topunu ikiye ayırıyordu. İnsanların gözünde sevinç vardı. Vitrinler parçalanmış, eşyalar sokağa dökülmüştü. Müslüman mağazalar bayraklarını asmışlar ve milli bir saygı ümidiyle paçayı kurtarmayı amaçlamışlardı. 40 yıllık İstiklal Caddesi'nin ipekçisi büyük bir kağıda Arap harfleriyle bir hadis yazmış ve vitrine asmıştı. Milli saygıya ilahi bir himaye eklemişti. Bir ara iddialı bir İstanbul hanendesinin sesi duyuldu. İstiklal Caddesi'nin şöhretli kumaşçısı Necmi Rıza'nın dükkanından mevlit sesi geliyordu. Hatırlı İstanbul ailelerinin konaklarında yaşlı aile büyükleri için mevlid okumaya çağrılan Necmi Rıza, şimdi de kendi dükkanını bu talancılar saldırısından kurtarmak için Muhammed'in doğumuna sığınmıştı. Dükkanın girişine bir sandalye koymuş ve sesinin bütün gücüyle mevlid okuyordu. Amine Hatun, oğul dürdanesi. Sen Antoine Kilisesi'nin avlusunu dolduran grup, hıncını binanın tuğla cephesine yerleştirilmiş çinilerden alıyordu. Taşlarla, sopalarla, demirlerle güzelim çinileri kırıp parçalıyorlardı. İnce uzun mumların saklandığı sandıklar açılmış ve her biri eline geçirdiği mumu yakarak sokağa, dükkanlara, evlere fırlatıyorlardı. Elhamra sinemasının balkonundan birisi aşağı seslendi. ''Buraya gelin, kaldıramıyorum.'' Birkaç kişi hemen yardımına koştu. Bir maon kütüphane balkondan aşağı fırlatıldı. Bütün kitaplar dağıldı. İşlerinde Kur'an-ı Kerim de vardı. Birisi eğilip, üç kere öpüp talan edilmiş bir vitrinin köşesine bıraktı. Görevini yerine getirmiş olmanın huzuruyla da elindeki sopayı vitrinin nasılsa dokunulmamış küçük camlarından birine olanca hızıyla vurdu. Cahide Hanım, Muhsin Bey'den bir azar daha işitmiş ve ağlayacak kadar silkelenmişti. Atlantik'e gidip bir iki kadeh daha içerse kendine gelebilirdi. Muhsin Bey'in söyledikleri doğru olsa bile zamansız görünüyordu. Kendini toplamaya karar verdiği bir zamanda, sanki hiçbir şey yokmuş gibi eski yukarıdan bakışlı tavrını sürdürmesi hoş değildi. Cahide Hanım kendine güveniyordu. Verilecek her rolün üstesinden geleceğine de inanıyordu. Atlantik birahanesine doğru yürüdü. Kalabalığın ne yaptığı umurunda bile değildi. Sadece Muhsin Bey'in sert sesindeki son ikaz kulaklarında çınlıyordu. Kendine gel artık Cahide. Böyle gidersen bir gün seni meyhane köşelerinden toplayacaklar. Korkarım berduşhanelerde sabahlayacaksın. Atlantik birahanesi yerle bir edilmişti. Bira sifonunun dikelajlı kolu koparılmıştı. Fıçılara basınçla doldurulmuş biralar akmaya devam ediyordu. Bütün Arjantin bardakları da kırılmıştı. Hepsini tek tek elden geçirdi. En sağlamını seçip sızan biranın altına tuttu. Doluncaya kadar bekleyemeden başına dikti. Karşısında birkaç kişi duruyordu. Hepsinin de gözü dönmüştü. Belki bir hayranlık, belki daha ileri götürülebileceğine inandıkları bir lezzet ihtimali vardı. Cahide Hanım kimin ne olduğunu hemen anlardı. Tartışmaya meydan vermeden çantasını karşısındakinin kafasına vurdu. "Defolun buradan pislikler." Dışarı çıktı, olanca sesiyle bağırdı. "Muhsin Bey, sen asıl pislik dediğin şeyi gel de burada gör. Kaşhaneden ahkam kesmeyi babam da bilir." Gözü dönmüş talancılar, coşkun bir memleketsever görüntüsüyle, engeli bulunmayan bir eşkıya gibi sokağa basmıştı. Sadece Beyoğlu değil, bütün İstanbul işgal altındaydı. Hepsi de Taksim Meydanı'na doğru akıyordu. Odeon mağazasının önünde bir kalabalık toplanmıştı. Vitrin paramparça edilmişti. Radyolar, gramofonlar parçalanmıştı. Tramvayların yürümesi mümkün değildi. Atlı polislerin ricasıyla rayların üzerine yığılmış harap eşyayı kaldırmaya başladılar. Yukarıdan bir ses duyuldu. "Çekilin, değmesin." Odeon binasının en üst katına çıkmış gözü dönmüşler, buzdolaplarını aşağı atıyordu. Emir Dağlı kıyıdan köşeden bir yol bulup doğru dükkana gitmeye çalışıyordu. Yolda yürümesi imkansızlaşmıştı. Bütün cadde kumaşlarla, ipeklerle, kaşmirlerle, sadakorlarla doluydu. Emir Dağlı yürümekte zorluk çekiyordu. Dizlerine kadar denize girmiş bir insanın yürüyüşündeki güçlüğe benzer sıkıntılar içindeydi. Adım atmak imkansızlaşmış, takati tükenmişti. Balık pazarına yaklaştıkça kendini emniyette hissediyordu. Bir an evvel sokağa girip dükkanın kepenklerini kapatarak bir kuytu köşeye sığınacaktı. İnci Pastanesi'nin önünde ihtiyar Barba'yı gördü. Yüzü gözü kan içindeydi. Bütün gücünü tüketmiş ve dükkanın önüne yığılmıştı. Kaşının üzerinde açılmış derin yaradan akan kan pıhtılaşmış ve gözünün üzerinde mor bir renk almıştı. yere saçılmış şekerlerin, pastaların üzerine limonatalar, vişne ve demir hindi şerbetleri dökülmüş, bu vahşi talana bir çirkin manzara katılmıştı. Dişleri kırılmış ve patlayan dudağından hala taze kan sızmaktaydı. Barba ağlıyordu. Emir Dağlı Barba'yı dükkandan içeri soktu. "Burada dur Barba, dışarıda ezerler seni." Galatasaray'a doğru hızlandı. Degüstasyonun önündeki kalabalık eline geçirdiği sopalarla kırılmış vitrinin içinde nasılsa sağlam kalmış ne varsa paramparça ediyordu. Birkaçı da degüstasyonun içinde bir köşeye sinmiş, korkudan titreyen Yorgi'yi dışarı çekmiş, dövüyordu. Yorgi ikiye katlanmış kollarıyla başını korumaya çalışıyordu. Emir Dağlı aralarına girip kurtarmaya çalıştı ama kimsenin kimseyi gördüğü yoktu. Keyifli birisi Emir Dağlı'nın hayalarına tekme attı. Emir Dağlı'nın gözü döndü ve tekmeleyen adamı aldığı gibi degüstasyonun içine doğru sürükledi. Artık her şey çığırından çıkmıştı. Adamı bira fıçılarının arasına sıkıştırmış, bütün gücüyle vuruyordu. Adamın çöktüğüne emin olmasına rağmen vurmaktan bir türlü de vazgeçemiyordu. Yorgi bitkin şekilde içeri atıldı. Sürükleniyordu. Emir Dağlı'nın kendisine arka çıkmak istemesinin verdiği mutluluk belliydi. "Yeter be şerif, öldüreceksin adamı, başına iş mi açacaksın?" Emir Dağlı kendine geldi. Dükkana gitmesi gerektiğini hatırladı birden. Balık pazarına saptı ve olduğu yerde durdu. Günlerdir kafasını taktığı kasap dükkanı yerle bir edilmişti. Vitrindeki kuzu gövdeleri, kıvırcıklar, dağlıkçıklar, iri dana butları sallanıyordu. Dükkanın her yeri tahrip edilmişti. Karşı kaldırıma geçip çömeldi. Ağlayacak gibiydi. Acaba ihtiyar madama ne olmuştu? Pazara mal çeken hammallar etraftaki her fırsatı değerlendiriyorlardı. Talan edilmiş dükkanların kıyıda köşede kalmış artığını toplayıp bir şeylere sahip olmak sanki son çareleriydi. Kasap dükkanından içeri girdiler. Emir Dağlı koşup önlerini kesti. Vitrinde duran satırı kaptığı gibi üzerlerine yürüdü. "Buraya adımını atanı öldürürüm. Bu telaşta kim vurduya gidersiniz?" Hamallar direnmek istedi. Emir Dağlı'nın kolu havaya kalktı ve satırın keskin yanı göründü. Bu ince alev hamalları sindirdi. Birisi akıllı çıktığını göstermek istedi. "Dükkanlarda hayır kalmamış, evlere gidelim." Emir Dağlı doğru Aleksandra apartmanına koştu. Birkaç sert omuz kapıyı zorlamış, dayanıklı kapının direncini kazma ile kırmıştı. Olanca hızıyla yukarı çıktı. Madame Rea'nın kapısı da kırıktı. İçeriye girmiş olanlarla Hacı Kamil Efendi boğuşuyordu. Emir Dağlı eline ilk geleni yakaladığı gibi pencereye getirdi. Boynunu dışarı uzattı. Etrafta açık bir korku ve dehşet teneffüs ediliyordu. Emir Dağlı sesini yükseltti. "Şimdi durmazsanız bu pezevengin kellesi sokağa düşecek." Hacı Kamil Efendi saldırganlardan birisini altına almış vurmaya devam ediyordu. Emir Dağlı'nın sesiyle kendine geldi ve son yumruğunu havada tuttu. Madame Rea epey hırpalanmıştı. Elbisesi yırtılmış, vücudunun mahremiyeti gizlenmeyecek kadar açıkta kalmıştı. En umutsuz sanılan zamanda Emir Dağlı içeri girerek hatırlanması bile insanı ürpertecek çirkinliklerin yaşanmasını engellemişti. Koşup hemen Emir Dağlı'ya sarıldı. "Şerif, Allah senden razı olsun." Başını Emir Dağlı'nın omuzuna koydu. Hıçkırdı. Teni titriyordu. Emir Dağlı'ya sarılmış ve sükunet bulmaya çalışmıştı. Hacı Kamil Efendi elindeki koca satırla Madame Rea'yı kurtarmaya gelen adamı hayretle seyrediyordu. Kimdi bu adam? Herkesin fırsatı ganimet bildiği bir zamanda nasıl bir terbiye bu adamı buraya getirmişti? Emir Dağlı Hacı Kamil'in kim olduğunu bilmiyordu ama bir yakınlık hissi duymaya başlamıştı. Madame Rea'nın başı hala omuzundaydı. En dar zamanlarında bu kadının şefkatini, himayesini görmüştü. Şükran duyguları öylesine ağır basıyordu ki, böyle bir teselli manzarasının Hacı Kamil Efendi'yi rahatsız edebileceğini düşünemiyordu. Madame Rea'nın başını kaldırdı. Gözlerindeki korkunun kaybolduğu açıkça belli oluyordu. "Otur biraz abla, Dinlen. Ben bey amcanın yarasına bakayım. Madame Rhea'yı bir koltuğa kadar götürdü. Satırı kucağına bıraktı. Al bunu abla. Kim gelirse üstüne vur kafasına. Hacı Kamil Efendi'ye doğru giderken geri döndü. Madame Rhea'ya baktı. Gözleri gülüyordu. Sesine de bir tebessüm ilave etti. Bu sabah döndüm. Sana kaymak şekeri getirdim. Dışarıdaki azgınlık dizginlenemiyordu. Emir Dağlı pencereyi kapatmak istedi. Dışarıdaki taşkınlığın sesi yükseliyordu. Hadi arslanlar, doğru fenere. Vilayet binasının etrafını polisler çevirmişti. Adnan Bey kontrolün elden çıktığı bu hadisede daha fazla görünmek istemiyordu. Vali karşısında üzgün ve çaresizdi. Küçük bir gözdağı vermenin ölçüleri kaçmış, kısa sürede bir savaş alanı yaratmıştı. İnsanların çığırından çıktığını anlamakta hiçbir zorluk yoktu. Bütün meslek hayatı boyunca böyle çılgınların inanılmaz hayallerle kendilerine ulaşılması imkansız dünyalar kurduğunu görmüştü ama devlet adamlarına hakim olan bu çılgınlığı anlamak mümkün değildi. Adnan Bey valinin odasında aşağı yukarı geziniyordu. Reisi Cumhur'dan gelecek talimat geciktikçe hırsını etrafındakilerden alıyor, böylece meselelere hakim olduğu havasını sürdürmek istiyordu. Vali Bey, geçirdiğiniz mütereddit dakikaların neticesine bakın. Bunun hesabını vicdanınıza karşı nasıl vereceksiniz? Fahrettin Kerim, sabırlı bir hekim alışkanlığıyla bu çırpınmaların dineceği anı bekliyordu. Müdahale etmek istemiyordu. Başvekilin zaman zaman hakarete varan ölçülerde hırpalamak istemesini bir kaçış, kendini masum hissettiği bir sığınak gibi gördüğünü biliyordu. Bu bir teselli sığınağı kurmak değil, aksine aciz kalışın bir başka ifadesiydi. Beyefendi, yapacağınız en iyi şey kendinizi bu vasattan kurtarmaktır. Ya uzanın size bir müsekkim vereyim yahut bir an evvel bu şehri terk edin. Mevcudiyetinizin bize bir faydası dokunmuyor. Bu müdahale gerginliği daha da artıracaktı. Namık Bey araya girerek durumu sakinleştirmek istedi. Aynı meslekten gelen insanların ortak lisanı bir teşhisin doğruluğunda birleşmişti. Başvekil kontrolden çıkıyordu. Telefon çaldı. Arayan reisi Cumhur'du. Ankara'ya dönmek üzere başvekilini gara istiyordu. Ankara Ekspresi'nin kalkışı engellenmişti. Kabataş'ta özel bir arabalı vapur kendisini bekliyordu. Mümkün olan en hızlı şekilde gelmesi isabetli olacaktı. Karanlık çökmeye başladı. Kamyonlara, otobüslere bindirilmiş talan grubu, ellerindeki sopalarla mahalle basmak için yola çıkmışlardı. Bol körüklü çizmeleriyle atlı polisler otobüslere yol açıyorlardı. Sirkeci'den Samatya'ya, Fener'e, Kumkapı'ya, Nişancaya doğru bir başka ordu yürüyordu. Bakırköy'de elektrikli trenin demirlerini sökmüş bir gözü dönmüşler birliği evlere, dükkanlara saldırıyordu. Marmara kaynıyordu. Kayıklar, motorlar ele geçirilmiş, silah zoruyla mecbur edilmiş çımacılar adalara doğru yol almışlardı bile. Hazan adaya geç gelirdi. Bu yıl Ankara'nın güz sancısı erken gelmiş ve bu asude bahçeye çökmüştü. Sevdalı şarkıların söylendiği dilde şimdi çığlıklar vardı. Talimhane darmadağın ediliyordu. Dut bahçesine siper almış Feridiye mahallesi sakinleri yağma için etrafın kararmasını beklediler. Akşam çökünce siperlerinden çıkanlar doğruca Tanaş'ın dükkanına girdiler. Dükkan kapatılmış, kepenklerin üzerine büyük bir Türk bayrağı asılmıştı. Kepenkler kırıldıktan sonra vitrin camları aşağı indirildi. Bir tablo kadar itinayla dizilmiş meyveler, sebzeler hep talan edildi. Tanaş köşede bir yere sinmiş, korkuyla olanları seyrediyordu. Kasayı boşaltıp paraları bir kese içinde beline bağlamıştı. Talancılar yıllardır uzaktan seyredilmiş bir sevgili gibi bakıp geçtikleri meyveleri avuçlayıp ceplerine yerleştiriyorlardı. Tanaş'ın küçümseyerek her fırsatta alay ettiği, hatta dükkanının önünden geçiyor diye mahalle bekçisine dayak attırdıkları karşısındaydı şimdi. Ellerinde sopalar, demir çubuklar vardı. Herkes elindeki sopadan, demir çubuktan çok yumruğuna güvenmiş ve Tanaş'a layık olduğu dersi vermek için gelmişti. İri yarı birisi öne çıkıp Tanaş'ı yakasından yakaladı. "Gel ulan buraya it." Cevap fırsatı vermeden olanca hızıyla yumruğunu Tanaş'ın yüzüne indirdi. Arkasından kasıklarına doğru bir tekme savurdu. Tanaş kıvranarak yere yıkıldı. Bayılmış gibi boydan boya uzandı. İnsanların insafa gelmesinden çok korkuya kapılmalarını beklemiş ve ölü gibi bir sessiz kalışı sürdürmek istemişti. Bir başka tekme daha geldi hemen. Tanaş kıpırdayamıyordu. Adam doğru kasaya gitti. Çekmeceyi açtı. Bomboştu. Daha da hırslanmış olarak geri döndü ve Tanaş'ın göğsüne bastı. "Paralar nerede ulan? Çıkar yoksa, yoksa..." Tanaş'ın sesi soluğu kesilmişti. Hiçbir cevap gelmiyordu. Adam telaşa kapılmadan yapabileceklerini aklından geçirmeye başladı. Bu ahlaksızı konuşturacak bir yol mutlaka bulunmalıydı. Doğru, iğneci Armenak'ın dükkanına girdi. Armenak bir iskemleye bağlanmış ve şiddetle dövünmüştü. Yaşlı bir kadın bütün gücünü kullanarak Armenak'ı bağlandığı iskemleden çözmeye çalışıyordu. Elindekini görünce çözüm bulmuş gibi sevindi. Sert bir hareketle makası elinden aldı. "Ver bakalım şunu Valide Hanım, Tanaş'ı sünnet edeceğim." Fatımetül Zehra Hanım olanları öğrenince Armenak'ın dükkanına koşmuş ve kendisine himaye elini uzatan bu ihtiyarı eve getirmek istemişti. İçeri girdiğinde gördüğü manzara karşısında da dili tutulmuştu. Yaşlı adamın yüzü gözü kan içindeydi. Burun deliklerinden akmış ve beyaz bıyıklarının üzerinde pıhtılaşmıştı. Takma dişleri de kırılmış, önüne düşmüştü. Armenak ağlıyordu. "Hanım, şurada başka makas var." Fatımetül Zehra Hanım makası aldı. Büyük ve keskindi. İpleri hızla kesti. Armenak olduğu yerde kaldı. Kıpırdayacak hali yoktu. Elleri serbest kalınca Fatımetül Zehra Hanım'a sarıldı ve hıçkırarak ağladı. Yüzündeki kanlar yaşlı kadının tülbendine bulaşmış ve etrafa utanılacak bir hareketin kokusunu vermişti. "Hanım, Tanaş'a bir bakıver. Bu itin ne yapacağı belli olmaz." Fatımetül Zehra Hanım Tanaş'ın dükkanına girdi. Adam Tanaş'ın düğmelerini çözmüştü bile. Makası kasıklarına kadar yanaştırmış bağırıyordu. "Söyle ulan paralar nerede?" Tanaş'ın üstündekileri çıkardı. Bir iri kese kalın bir uçkurla beline bağlanmıştı. Makası uçkura vurup keseyi aldı. Mutluydu şimdi. Mesele sadece para değildi. Adamın gözü dönmüştü ve rastlanılmamış bir şeyi yapmaya da kararlıydı. "Kelime-i şehadet getir ulan kafir. Şimdi seni sünnet edeceğim." Fatımetül Zehra Hanım kapıdaydı ve kararlıydı. Eğer ki ona elini sürmeye kalkarsan bu makası kasıklarına batırırım." Yaşlı kadının sesi ürküntü verecek kadar dik ve dürüsttü. Adamın gözünü korkutmuştu. Ayrılmak üzereyken makası adamın göğsüne dayadı. Uçları açılmış makasın acısını daha şimdiden duyduğuna emindi. "Keseyi de bırak oraya." Bir küçük tereddüt bu kadını hemen harekete geçirebilirdi. Bir kesenin bereketiyle canından olmak istemedi. Hareketini haklı gösterecek bir gerekçe arıyordu. "Bu herifler yıllarca soydular bizi." Fatımetül Zehra makasın acısını daha da hissettirdi. Adam keseyi yere bıraktı. Dükkandan ayrılırken bağırıyordu. "Ulan Tanaş, bu defa kaçtın elimden. Nasip bir dahaki nedir inşallah." Tanaş yediği dayaktan bitkindi. Fatımetül Zehra Hanım keseyi aldı, koynuna soktu. "Bu dayak sana yeter efendi. Paranı aldım. Yarın ortalık sakinleşince getiririm. Hatırladın mı? Bir gün sana söyleyecek bir çift sözüm var demiştim. Şimdi işte söylüyorum. Sen utanmazın birisin. Ama dersini böyle almamalıydın." Armenak kapıdaydı. Fatımetül Zehra koluna girdi. "Hadi bize gidelim. Ben bakarım sana." Caddenin ortasında bir grup koşarak Edirne apartmanına girdi. Birkaç dakika sonra Madame Atina'nın kızlarını en üryan haliyle sokağa sürüklediler. Kimi bu taze kızların vücutlarına dokunmaktan, hatta ileri gitmekten zevk alıyor, kimi de üstlerindeki pahalı mücevherleri koparmaya çalışıyordu. Kızlar korku içinde sinmişlerdi. Madame Atina'yı zorla indirdiler. Kapıcı Zehra, oğlu Nihat'la birlikte Madame Atina'nın üzerine yürüdü. Zehra önce gerildi ve hızla koşup suratına tükürdü kadının. Orospunun başı budur işte, mahallenin namusuyla oynadı. Kapıcı Zehra, hamamın namusunu kurtaran tellak gibi mağrur tavırlarla kendini haklı çıkaracak her fırsatı kullanmak istiyordu. Madame Atina ciddiyetini korudu. Telaşa kapılmadı. Gün görmüş kadın tavırlarını muhafaza ediyordu. Rugan çantasını açtı. İpek bir mendil çıkardı. Zehra'nın pisliğini silip mendili yere attı. Sonra Chanel'inden birkaç damlayı gerdanına sürdü.